Ayrım 10.
Zaten evlilikte karı koca bozuk bir motoru çalıştırmaya uğraşan iki usta, iki işçi gibidir. Ya biri diğerini aldatırsa diye Tom diretti. O zaman iki işçi yerine üç veya dört işçi olmuş olur. Ya aşk? Aşk da pop mu? Tom Jenny'nin ayaklarının dibine çöktü. Başını divanın üzerindeki başka bir gelinliğe yaslamıştı. Hayranlıkla Jenny'yi seyrediyordu. Jenny bir süre düşündü, sonra hayır diye kararını verdi. Aşk pop değildir. Pop değilse nedir öyleyse? Jenny ekiptekilerin bu konuşmayı büyük bir zevkle dinlediklerini fark etti. Tom'un şüphelenmediği bazı şeylerden onların şüphelenip şüphelenmediklerini düşündü. Dışarıda gökyüzü gittikçe kararıyordu. İşçiler bir yere gizlenirler, üzerlerindeki işçi tulumlarını çıkarırlar. Yeniden erkek ve kadın olurlar ve sevişirler dedi Jenny. Bu cevap Tom'u coşturmuştu. Ayağa fırlayıp harikasın, tek kelimeyle harikasın diye bağırmaya başladı. Gelini güzel yapan gelinliktir dedi Jenny alçak gönüllülükle. Rita Hayworth'tan da daha iyisin dedi Tom. Sonra bununla yetinmeyip ekledi. Johan Crawford'dan, Kim Novak'tan, Lauren Bacall'dan ve Eva Gardner'dan da harikasın. Bütün bu isimlerin benimle ne ilgisi var diye düşündü Jenny. Kendini gerçekten bir gelin olarak görmeye çalıştı ama başaramadı. Hele Tom'un gelini, hele şu anda olacak gibi değildi. Üzerindeki giysiyi yırtıp atmak için içinde sonsuz bir istek vardı. Bu çocuksu hayranlıktan, kameranın objektifinden, ekipten kaçıp kurtulmak istiyordu. Dükkanın sahibi kadın yağmurun başladığını görünce kapıyı kapamak istedi. ''Hey dur, ne yapıyorsun?'' diye Tom bağırdı. Kapıyı ardına kadar açtı ve kameramana çekime devam etmesini söyledi. Yağmur gittikçe hızlanıyordu. Hala dışarıda olan ekiptekilerden önce set yazmanı genç kız koşarak içeri girdi. Kameraman ceketini çıkarıp makinanın üzerine attı. Ses alıcısı teypini, mikrofonunu toparlayıp yandaki damın altına sığındı. Tom haykırıyordu. ''Niye durdunuz? Yağmurda neden çekmiyorsunuz?'' Gökyüzünden sular boşalıyordu. Bir anda ortalık altüst olmuştu. Tom koşarak sokağa fırladı ve film makinesini sudan korumaya çabaladı. Kaçışanların bağırışmaları yağmurun gürültüsüne karışıyordu. Jenny yavaş adımlarla kapıya ilerledi. Eteklerinin uçlarını ellerinde toplamıştı. Birden Paul'u görmek için karşı koyamayacağı bir istek duymaya başlamıştı. Apartmanın yuvarlak duvarları arasına koşup bu gelinlikten de bütün zorluklardan da kurtulmak istiyordu. Bir an duraladı, sonra kendini yağmurun altına attı. Önünde uzanan sokağı bir uçtan öbür uca koşmaya başladı. Saçları ve saten gelinliği sırılsıklam olmuş üzerine yapışıyordu. Evet, üşüyordu ama coşku doluydu. Bağıra bağıra şarkı söylemek geldi içinden. Sağanağa karşı ağzını açtı. Jenny'nin kaçışını dükkan sahibinden başka kimse görmemişti. Tom sırılsıklam olmuş dükkana döndüğünde kadının ağzı şaşkınlıktan hala açıktı. Tom boş odaya girdi. Jenny dedi. Jenny nerede? Bilmiyorum diye geveledi kadın. Birden fırlayıp gitti. Bu yağmurda mı? Evet, bu yağmurda. Üstelik gelinliğiyle. Birlikte kapıyı açıp dışarı baktılar. Yağmurdan kararmış, Cozoneir sokağı bomboş önlerinde uzanıyordu. 18. Bölüm. Paul yağmurdan kaçmak için köprünün altına sığınmıştı. Tepesindeki metroyu taşıyan lacivertle kurşun rengi karışımı çelik sütunlara, raylara, Sen nehrinden taşıp yağmura karışan sulara bakıyordu. Paltosunu başının üzerine geçirmişti. Üşüdüğünden veya ıslanmaktan korktuğundan değil, köprünün altına yağmur başlamadan önce varmıştı. Sırf kendini daha bir emniyette hissettiği için yapmıştı bunu. Sabahtan beri saçlarını taramamıştı. Bu nedenle başının açıklığı daha bir ortadaydı. Her zamankinden daha yaşlı, daha güçsüz ve savunmasız görünüyordu. Bugün Rosa annesinin bunca özenle hazırladığı odaya getiriliyordu. Oysa Paul başka bir odaya, başka bir bedenle buluşmaya gidiyordu. Bu bedenin her ne kadar ismi yoksa da, Paul için hiçbir özellik taşımıyorsa da, yine de canlıydı, hayat doluydu. Bu durumun oldukça gülünç bir yanı olduğunu düşündü Paul. Ama gülmedi, gülemedi. O sırada Jules Verne sokağında bir taksi durdu ve içinden Jenny indi. Sırılsıklam olmuştu. Anadan doğma çıplak gibi görünüyordu. Üzerindeki saten elbise şeffaflaşmış, teninin rengini almış, bütün bedeninin çizgilerini ortaya çıkarmıştı. Islak saçları yüzüne yapışmıştı. Taksi şoförü arkasından şaşkınlık ve hayranlık içinde ona bakıyordu. Jenny koşa koşa kaldırımı geçip apartmandan içeri girdi. Yağmur duralarmış gibi oldu. Paul sığınağından fırlayıp Jules Verne sokağına daldı. Jenny anahtarını yanına almamıştı. Telaşla kapıcının camına yaklaştı. Kapıcı kadın cama arkası dönük içeride oturuyordu. ''Özür dilerim'' diye söze başladı Jenny. Yağmurun gürültüsünü bastırmak için sesini yükseltmişti. Ancak kadın yine de duymadı. Birden çok yakınlara düşen bir yıldırım koca binayı sarstı. Jenny pencerenin önden çekildi. Asansörün yanındaki tahta sıraya oturdu. Kollarını bedeninin çevresinde kenetlemiş, tir tir titriyordu. Paul onu orada öylece gördü ve bugüne dek duymadığı yepyeni bir his duydu. Jenny'nin büyük bir aceleyle çaresizlik içinde kendisine koştuğunu biliyordu. Ayak seslerini duyunca Jenny başını kaldırdı, umut ve sevinçle Paul'e baktı. Ancak Paul ona hiçbir şey söylemeden, yüzüne bile bakmadan yanından geçip asansörü çağırdı. Asansör boşluğunun önünde şimdi karşı karşıya duruyorlardı. ''Özür dilerim, beni bağışla'' dedi Jenny. ''Hala beni istiyor musun?'' Paul Jenny'nin neden özür dilediğini anlamadı. Ancak bunun hiçbir önemi yoktu. Paul evet dermişçesine başını salladı ve asansörün kapısını açtı. ''Jouer gite, jenayi papi'' dedi Jenny Fransızca. Sonra birden Paul'ün Fransızca konuşmasını sevmediğini hatırladı. Derhal düzeltti. ''Seni terk etmek istedim ama yapamadım, yapamıyorum.'' Paul hiçbir şey söylemiyor, yalnız kızın bedenini, ıslak kumaşın altındaki dolgun göğüsleri, dar kalçaları, ince uzun bacakları seyrediyordu. Asansör yukarıya çıkmaya başladı. ''Seni terk etmek, bırakıp kaçmak istedim.'' diye tekrarladı Jenny. ''Anlıyor musun?'' Paul hala konuşmuyordu. Bakışları Jenny'nin bedeninde bir yukarı bir aşağı geziniyordu. Jenny sırtını asansöre dayayıp eteklerinin ucunu kaldırmaya başladı. Paul'un yüzündeki zevk ve mutluluğu görebiliyordu. Önce ayak bilekleri, sonra dizleri, daha sonra bacakları meydana çıktı. Ve Jenny eteğini yukarılara çekti. Şimdi dar kalçaları ve çocuksu karnı görünüyordu. Asansör giderek yükseliyordu. Jenny bir an için durdu. ''Benden daha ne istiyorsun?'' diye sordu. Çıplaklığı içinde mutlu ve kıvançlıydı. Paul'e teşekkür edermiş gibi bakıyordu. Paul belki de bu soruyu duymadı. Jenny'nin kelimeleri varlığının yanında hiç kalıyordu. Paul elini ileri uzattı ve karşısındaki ıslak ve sıcak bedeni okşamaya başladı. Jenny bir an için duraladı. Sonra o da elini ileri uzatarak Paul'ün düğmelerini açtı. Kolları ortada bir çapraz meydana getirerek birbirlerini okşamaya başladılar. En sonunda asansör durdu. ''İşte geldik'' diye bağıran Paul, boş dairenin kapısını açtı. Bir yandan da şarkı söylüyordu. Yuvarlak odaya aralık kalmış pencereden yağmur giriyordu. Paul pencereyi hızla kapadı ve Jenny'nin önünde yerlere kadar eğilerek selam verdi. Jenny odanın ortasında hem soğuktan titreyerek hem de gülerek duruyordu. ''Çok ıslanmışsın'' dedi Paul. Jenny'nin yanına giderek onu kucakladı. Üzerindeki ıslak elbisesi buz gibiydi. Paul Jenny'nin sırılsıklam saçlarını göğsüne bastırdı. Sonra bir havlu getirmek için banyoya gitti. Jenny mutluluk içinde kendinden geçmişti. Kendini Paul'un gelini gibi görüyordu. Bu onun balayıydı. Odanın ortasında tıpkı ilk günde yaptığı gibi olduğu yerde dönmeye başladı. Sonunda kendini şilteye attı. Küçük bir çocuktan farksız şiltenin üzerindeki yastığı kucakladı ve kapıya doğru dönerek Paul'u beklemeye başladı. İşte tam o sırada eli yastığın arkasında ıslak bir şeye değdi. Jenny yattığı yerden doğruldu ve yastığı elinden fırlattı. Çarşafın üzerine bir fare ölüsü düştü. Tüyleri ıslanmış ve yapış yapış olmuştu. Ağzının kenarında bir parça kan pıhtılaşmıştı. Jenny haykırmaya başladı. Paul elinde bir havluyla içeri girdi ve havluyu Jenny'nin kucağına attı. Jenny korku içinde Paul'un boynuna sarıldı. Tir tir titriyordu. Paul çok olağan bir şey görmüş gibi... ''Fare'' dedi. ''Sadece bir fare'' diye tekrarladı. Jenny'nin bu anlamsız korkusu onu eğlendiriyordu. ''Zaten şu Paris'te insandan çok fare vardır.'' Paul yere eğilip fareyi kuyruğundan yakaladı. Farenin başı tam yüzünün önünde sallanıp duruyordu. Jenny yüzünü elleriyle kapayıp birkaç adım geriledi. Karşısındaki görüntü onu hasta etmişti. Hem korkuyor hem de iğreniyordu. Paul'un fareyi kaldırıp ağzına yaklaştırmasını seyretti. Kusacak gibiydi. Paul ağzını şapırdatıp dudaklarını yalayarak yam yam dedi. Gitmek istiyorum diye mırıldandı Jenny. Dur bekle, önce biraz tatmaz mıydın yoksa aç değil misin? Paul ansızın dünyanın en acımasız, en zalim adamı oluvermişti. Artık bitti, bu son dedi Jenny. Paul farenin kuyruğunu göstererek hayır sonu burası diye alay etti. Ama ben baştan başlamayı tercih ederim. Farelerin en lezzetli yanı başıdır. Biraz yemek istemediğinden emin misin? Peki sen bilirsin. Paul farenin başını ağzına yaklaştırdı. Arada bir iki parmaklık bir mesafe vardı. Jenny korku içinde başını öte yana çevirdi. Ne oldu sana diye sordu Paul. Yoksa fareleri sevmez misin? Gitmek istiyorum. Artık bu yatağa yatamam. Burada sevişmem. İğrenç bir şey bu. Kusmak istiyorum. Hiç üzülme dedi Paul. Aynı işi yatakta değil, radyatörün üzerinde ya da bacaya çıkıp orada yaparız. Paul elinde fareyle mutfağa yöneldi. İçeride bak ne diyeceğim diye seslendi. Buna biraz mayonez bulmalı. Çünkü mayonezli fare çok iyi olur. Baldırından bir parça sana ayırırım. Paul mutfakta mayonezli fare baldırı diyerek yüksek sesle gülüyordu. Gitmek istiyorum. Buradan kaçıp kurtulmak istiyorum diye bağırdı Jenny. Artık yatağa bile bakamıyordu. O güzel hava ne kadar da çabuk değişivermişti. Paul'ün bir sonraki hareketinin ne olacağı hiç belli olmuyordu. Paul'e karşı biraz önce duyduğu istek, içindeki o sonsuz duygu, ölü fareye dokunmasıyla yok olmuş, uçup gitmişti. Jenny ilk kez odayı gerçek şekliyle, olanca çıplaklığıyla gördü. Odaya sinmiş olan seks kokusu şimdi ona ölümü hatırlatıyordu. Buraya gelmek yürekliliğini göstermesinden kendi de korktu. Artık dayanamayacağım diye kendi kendine mırıldandı Jenny. Buradan gidiyorum, bir daha da gelmeyeceğim, asla gelmeyeceğim. Çıkmak üzere kapıya doğru yöneldi. O anda Paul mutfaktan geri geldi, elindeki fareyi atmıştı. Nereye bebeğim diye gülerek sordu. Koridorda Jenny'nin önüne geçip sokak kapısını sürgüledi. Jenny içinde hem korkunç bir öfke hem de sonsuz bir teşekkür duyarak ona baktı. Gitmeyi gerçekten istemiyordu. Biri bunu kasıtlı olarak yaptı dedi ve Paul'e şüpheyle baktı. Evet, bunun böyle olduğunu hissediyorum. Bu bir işarettir, serüvenin sonunun geldiğini belirten bir işaret. Delisin, saçmalama. Sana daha önce söylemem gerekirdi. Jenny, Paul'ün kendisine olan o aşırı güvenine, insanı ezen erkekliğine meydan okumak istiyordu. Birine aşık oldum. Aa ne güzel dedi Paul alay ederek. Ona doğru birkaç adım attı. Ellerini ıslak ve kaygan kumaşın üzerinde gezdirerek onu okşamaya başladı. Şu ıslak şeyleri üzerinden çıkarman gerek dedi. Aşık olduğum bu adamla sevişeceğim diye üsteledi Jenny. Paul duymamazlıktan geldi. Önce sıcak bir banyo al da çünkü almazsan zatüre olursun anladın mı? En yumuşak haliyle Paul Jenny'yi tutup banyoya götürdü. Muslukları açarak banyoya su doldurmaya başladı. Sonra eteğinin ucundan yavaşça yukarı doğru kaldırmaya başladı. Jenny asansördeki gibi ağır ağır bütün çıplaklığıyla karşısında beliriyordu. Zatürreye olunca ne olur biliyor musun dedi en yumuşak sesiyle. Ölürsün. Jenny kollarını havaya kaldırdı. Paul elbisesini başından geçirip çıkardı ve arkasına yere attı. Sen ölünce ne olur onu da biliyor musun? Önünde çırılçıplak duran Jenny hayır gibilerden başını salladı. O zaman ölü fareyle yatıp kalkmak zorunda kalırım dedi Paul. Jenny inleyerek yüzünü avuçlarının arasına aldı. Artık kurtuluş yolu olmadığını, Paul'ün o anı kendisine her zaman hatırlatacağını biliyordu. Paul yeniden şarkı söylemeye başladı. Gömleğinin kollarını sıvadı. Jenny'yi dikkatle yerden kaldırıp banyonun içine oturttu. Banyonun suyu çok güzel ve sıcaktı. Jenny kendini suya bıraktı. İçindeki endişenin ve korkunun yavaş yavaş kaybolduğunu hissediyordu. Paul banyonun kenarına oturdu. ''Bana sabunu ver.'' dedi. Jenny'nin ayak bileğini yakalayıp bacağını kaldırdı. Jenny'nin ayağı Paul'ün yüzüyle aynı çizgideydi. Paul yavaş yavaş Jenny'nin ayaklarını, parmak aralarını, bileğini, topuğunu sabunlamaya başladı. Paul'ün elinin yumuşaklığı Jenny'yi şaşkınlıklar içinde bırakıyordu. Şimdi bütün bedeni gevşemişti. Aralarından suyun buharı yükselirken Jenny artık üşümüyordu. ''Aşığım.'' diye tekrarladı Jenny. Paul duymak istemiyordu. Sabunlu elini Jenny'nin bacaklarında, kalçalarında gezdirdi. ''Demek aşıksın.'' dedi gülerek. ''Ne güzel, ne güzel.'' ''Evet aşığım.'' diye mırıldandı Jenny. Başını banyonun kenarına dayayıp gözlerini kapadı. Paul'ün bedeninde gezinen eli ona en büyük mutluluğu tattırıyordu. ''Aşığım, anlıyor musun?'' dedi. Bir an için durduktan sonra sözüne devam etti. ''Artık yaşlandığının farkında mısın? Üstelik göbekleniyorsun da.'' Paul Jenny'nin ayağını elinden bırakınca kızın bacağı olanca ağırlığıyla suya düştü. Göbek mi? Amma insafsızsın. Paul Jenny'nin boynunu, omuzlarını sabunlamaya başladı. Elleri giderek aşağılara kayıyordu. Jenny, Paul'ü kendisini ciddiye almaya zorlamaya kararlıydı. Bu arada Paul'e karşı bir üstünlüğü olduğunu fark etmeye başladı. Bu ilk kez aklına geliyordu. Evet, Jenny gençti. hem de Paul'den çok daha genç. Dikkatle Paul'e baktı ve söylediklerinde büyük bir gerçek payı olduğunu gördü. ''Saçının yarısı dökülmüş'' dedi. ''Geri kalan yarısı da neredeyse bembeyaz.'' Jenny'nin sözleri Paul'u öfkelendirdiği halde Paul ona bakıp gülümsedi. Ellerini Jenny'nin göğüslerinde gezdirdi. Bunları dikkatle inceledikten sonra ''Biliyor musun?'' dedi. ''10 yıl içinde senin şu göğüslerin iki torba gibi midene sarkacak. Ondan sonra onları futbol topu diye kullanırsın.'' Jenny cevap vermedi. Öbür ayağını havaya kaldırmakla yetindi. Paul kutsal bir görevi yerine getirirmişçesine o ayağı da yıkadı. Sabunlu elleri kızın kusursuz bacaklarında kayıyordu. ''O zaman ben ne yapıyor olacağım biliyor musun?'' ''O zaman sen tekerlekli iskemlede olacaksın.'' dedi Jenny. Paul'ün eli yukarı doğru hareket ettikçe heyecanlanıyor, duygulanıyor, ne yapacağını bilemez oluyordu. ''Belki haklısın ama yine de sonsuzluğa dek hep güleceğim.'' Paul Jenny'nin ayağını bıraktı. Ama Jenny bacağını havada tutmaya devam etti. ''Ne kadar şairane sözler. Ama lütfen yerinden kalkmadan şu ayağımı bir daha yıka.'' ''Hay hay, emredersiniz efendim.'' Paul Jenny'nin ayağını öptü ve yeniden sabunladı. ''Biliyor musun?'' dedi Jenny. ''O aşık olduğum adamla ben sık sık sevişiyoruz.'' ''Ya öyle mi?'' deyip yüksek sesle güldü Paul. Böyle bir açıklamanın kendisini tedirgin etmesine şaşmıştı. ''Aferin size. Peki bari adam bu işi iyi beceriyor mu?'' ''Hem de nasıl, harika.'' Jenny'nin son sözleri pek öyle kesinlik taşımıyordu. Ama yine de Paul etkilenmişti. Başka bir sevgilisi olmalı diye düşündü Paul. Ama belli nedenden hep buraya, kendisine dönüp geliyordu. ''Sen aptalın tekisin.'' dedi Paul. ''Bu işi benim kadar iyi becerenini bulamazsın. Hatta görüp göreceğinin en harikası bu dört duvar arasında olacaktır. Hadi şimdi ayağa kalk bakalım.'' Jenny uslu uslu söz dinledi. Paul onu olduğu yerde döndürdü ve vücudunu sabunlamaya başladı. Jenny Paul'ün hiçbir hareketine karşı koymuyordu. Kendini onun ellerine bırakmıştı. Paul çocuğunu yıkayan ve bu işi büyük bir dikkatle yapan bir babayı andırıyordu. Üstü başı pantolonu su içinde kalmıştı. Bir yerde bu gibi konularda tecrübesiz bir babaydı. Jenny, ''Bu sevdiğim adam büyüleyici bir insan.'' dedi. Jenny'nin sözleri giderek Paul'ü tedirgin ediyordu. Bu şekilde konuşmasına daha ne kadar izin vereceğini düşündü. Artık sabrı taşıyordu. Bir şeyler yapıp ona haddini bildirmek gerekiyordu. Ancak onu susturmak için de iyi bir yol bulmalıydı. ''Bana bak deli kız,'' dedi Paul. ''Hayatta bulup bulabileceğin en büyük büyü bu evin içinde. Hem çok olağan, herkese benzeyen bir insan, hem de başkalarından çok farklı,'' dedi Jenny. Sesi bir düşteymiş gibiydi. ''Herkes gibi ama yine de farklı, öyle mi?'' Paul oyunu biraz daha sürdürmeye karar verdi. ''Biliyor musun, zaman zaman beni korkutuyor da.'' ''Ne biçim adam bu? Mesleği ne, yoksa muhabbet tellalı mı?'' Jenny kendini tutamayıp güldü. ''Doğrusu o söylediğin işi yapabilecek bir tip aslında.'' Jenny banyodan çıktı ve koskoca havluya sarındı. Paul sabunla ellerine bakıyordu. ''Onu niye sevdiğimi, ona neden aşık olduğumu biliyor musun?'' diye sordu Jenny. ''Bilmiyorum. Aman çabuk söyle, öğrenmek için ölüyorum.'' dedi Paul alayla. Çünkü Jenny bir an için duraladı. Sözlerinin sorumluluğunu üzerine almak istediğinden emin değildi. Çünkü beni kendisine aşık etmesini biliyor da ondan. Paul tedirginliğinin öfkeye dönüştüğünü hissetti. ''Sen de bu sevdiğin adamın seni korumasını, sana bakmasını istiyorsun öyle mi?'' diye bağırdı. ''Evet, bu süslü püslü altın giysileri içindeki güçlü kuvvetli savaşçının sana içine girip saklanabileceğin bir kale yapmasını istiyorsun.'' Paul yerinden doğruldu. Ayağa kalktı. Sesi bedenine orantılı olarak büyüyor, yükseliyordu. Düşünceli düşünceli Jenny'ye tepeden baktı. ''Böylelikle yaşantının sonuna dek korkmaktan, kendini yalnız hissetmekten kurtulacağını sanıyorsun. Hayatta tek istediğin yalnız kalmamak, içinde boşluk duymamak. Tek istediğin bu. Söyle, tek isteğin değil mi?'' ''Evet. Böyle birini asla bulamayacaksın. Bunu bilmiş ol. Ama bu adamı buldum bile.'' Paul'ün içinden Jenny'yi dövmek geldi. Düşüncelerinin boşluğunu, aptallığını, saçmalığını göstermek istedi. Bütün benliğini korkunç bir kıskançlık duygusu kaplamıştı. Jenny aralarındaki anlaşmayı bozmuştu. İlk kez dış dünyayı gerçek gibi göstermiş ve bu gerçeği gözlerinin önüne sermişti. Şimdi saldırıya geçme sırası Paul'deydi. Şu ya da bu şekilde Jenny'ye haddini bildirecekti. ''Sana bir şey söyleyeyim mi?'' dedi Paul. ''Bak göreceksin, bu adam çok geçmeden kendine bir fil dişi kule kurmak isteyecek ve burada seni sömürecek, seni yitirecek. Bedenini sömürecek, aklını sömürecek, gülüşünü bile sömürecek.'' Paul için aşk bencillikten başka bir şey değildi. Olamazdı da zaten. Ona göre aşk, insanın kendini beslemek amacıyla bir başkasını sömürmesiydi. Aşk bu sömürü için uydurulmuş bir özürdü. Oysa aşkın, sevmenin gerçek şekli hiçbir özür, hiçbir neden göstermeden başkasını kullanmaktı. Evet, gülümsemeni bile sömürecek diye tekrarladı. Kendini güvende hissedeceği, rahata kavuşacağı kale duvarları arasında kendi erkekliğine tapacak. Paul tüm öfkesini kusuyordu. Jenny havlusuna sarılmış, hayranlıkla onu seyrediyordu. Paul'ün kelimeleri onu hem ürkütüyor hem de içini yepyeni isteklerle dolduruyordu. ''Ama bu erkeği ben buldum bile.'' diye söylendi Jenny. ''Hayır.'' diye haykırdı Paul. ''Bulmadın, bulamazsın, sen de yalnızsın, yapayalnızsın, yalnızlıktan kaçamazsın, kurtulamazsın. İçinden bu yalnızlık duygusunu atmanın bir tek yolu var, ölümle karşılaşmak. Ölümün derinliklerine korkmadan, gözlerini kırpmadan bakabilene dek yalnız kalmaya mahkumsun.'' Paul musluğun kenarında duran makasa bir göz attı. Eli ister istemez o makasa doğru uzandı. Biraz ataklık, biraz yüreklilik, sonrası ne kadar kolaydı. Karşısındaki kız kendi ve kan, bol miktarda kan, sadece kan. Birden Rosa'yı düşündü Paul. Şu sıralarda otopsiden gelen, otel merdivenlerinden yukarı çıkarılmakta olan Rosa'nın ölü bedenini düşündü. İçinde bir bulantı duydu. Bu duygu geldi ve geçti. ''Bütün bu sözlerimin sana saçma sapan geldiğini biliyorum.'' dedi. Ama ölümü anlayınca, ölümü sonuna dek anlayıp ana rahmindeki korkuyu içinde duyunca belki o zaman aradığın adamı bulabilirsin. Ama bu adamı bulduğumu söylüyorum sana. Duymuyor musun, anlamıyor musun dedi Jenny. Şimdi sesi titriyordu. Sensin, bu adam sensin. Paul neye uğradığını şaşırdı. Olduğu yerde ileri geri sallandı. Sonra bütün ağırlığını arkasındaki duvara bıraktı. Jenny ona amma da oyun oynamıştı. Bütün bu süre içinde hep Paul'den söz etmiş ancak Paul bunu kavrayamamıştı. Şimdi bu oyunu ona ödetmek gerekiyordu. Umutsuzluğun, aldatılmanın ne demek olduğunu ona göstermeliydi. Ve Paul bunu Jenny'ye gösterecek, ona umutsuzluğu tattıracaktı. ''Bana makası ver.'' dedi. ''Ne istiyorsun?'' Jenny birden paniğe ve korkuya kapılmıştı. ''Bana o tırnak makasını ver.'' Jenny musluğun kenarından tırnak makasını aldı ve Paul'a uzattı. Paul kızın bileğini sımsıkı yakaladı ve yüzüne yaklaştırdı. ''Sağ elinin tırnaklarını kesmeni istiyorum.'' dedi. Jenny şaşkınlık içinde Paul'e bakıyordu. ''Şu iki parmağının.'' diye ekledi Paul. Jenny makası alıp dikkatle tırnaklarını kesmeye başladı. Söyleneni yerine getirince makası Paul'e vermektense eski yerine musluğun kenarına koymayı tercih etti. Paul gözlerini kızdan ayırmaksızın soyunmaya başladı. Çıplaklığının tüm kıvancıyla Jenny'nin gözlerinin derinliklerine baktı. ''Şimdi beni sevmeni istiyorum.'' dedi. ''Dün sana tattırdığım acının aynısını şimdi senin bana tattırmanı istiyorum.'' ''Ne?'' Jenny kulaklarına inanamıyordu. ''Sağır mısın? Anlamadın mı? Söylediklerimi yap.'' Jenny'nin elleri Paul'ün bedeninde gezinmeye başladı. Karşısındaki adamın onu her an şaşırtma, onu her an sarsma ve bütün olanakların ötesine sürüklenmesine hayranlık duyuyordu. Bugüne dek düşünden bile geçirmeye cesaret edemediklerini istiyordu kendisinden. Artık Jenny bu serüvenin acımasız bir şiddet hareketiyle ya da herhangi başka bir korkunç şekilde sona erebileceğini biliyordu. Bunu yüreğinin ta içinden hissediyordu ama korkmuyordu.